Item 16, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 187. Franklin Wagner, NBC Haber'de konuklarını köşeye sıkıştırmasını çok iyi beceren bir yapımcıydı. Programı ülkenin en çok seyredilen akşam haber bülteniydi. 45 dakika sonra kameraların önünde okuyacağı metinde düzeltmeler yapıyordu. Kapıda bir tıklama oldu. Gelişigüzel bir tavırla girin dedi. ''Selamlar Bay Samimi'' dedi kanalın haber servisi müdürü Emanuel Chernov. İçeri girip kapıyı kapattı. Bir sandalyeye oturdu. ''Yine başın kelimelerle dertte. Artık tekrarlamaktan bıktım ama galiba altyazı aletini değiştirmek için vakit çok geç.'' ''Ben de bunun gerekli olmadığını tekrarlamaktan bıktım. Gazetecilik kelimesini bile doğru yazmasını bilmeyen yazarlar tutmasaydın bunların hiçbirine gerek kalmazdı.''
Ah senin gibi enteller, senin gibi Hamptons'ta yüzme havuzlu yerler alacak hale geldikten sonra bile biraz olsun yakınmaktan vazgeçmezsiniz.
Ben Hamptons'a bir defa gittim Manny dedi yakışıklı kır saçlı Wagner bir yandan haber metinlerini düzeltmeye devam ederken ve oraya neden bir kere daha gitmeyeceğimi söyleyeyim. Duymak istiyor musun?
Tabii.
Plajlar baştan aşağı ya çok zayıf ya da çok şişman, kendilerinin yazar olduklarını kanıtlamak için ellerinde müsveddelerle kumda bir baştan bir başa yürüyen insanlarla dolu. Bunlar gece olduğu zaman mum ışıklı kafelerde toplaşıp basılması mümkün olmayan çiziktirmelerini yere göğe sığdıramaz ve anlayışsız yayıncılardan dem vurup egolarını tatmin ederler.
Bu biraz ağır olmadı mı Frank?
Maalesef tübüğü de doğru. Vancouver'da bir çiftlikte büyüdüm. Orada şunu öğrendim. Pasifik rüzgarları kum getiriyorsa bu ürünlerin yetişmeyeceği anlamına gelir.
Epeyce bir sıçrama.
Peki ama ne televizyonda ne de başka bir yerde sözcüklerin aralarına kum dolduran yazarlara katlanamıyorum.
İşte işim tamam. Eğer ara haberlerle kesilmezse epeyce kaliteli bir yayınımız olacak. Kimse senin alçak gönüllü olduğunu söyleyemez Bay Samimi.
Aksini iddia etmeye de hiç niyetim yok zaten. Tevazudan söz etmişken ki sen özellikle böylesindir. Neden buradasın Manny? Bütün eleştirileri ve kanalın itirazlarını yapım yöneticimize bildirdiğini zannediyordum.
Bu biraz daha büyük bir şey Frank dedi Chernov. Gözleri kederli, düşünceli bir ifade taşıyordu. Bu akşamüstü bir misafirim vardı. FBI'dan bir adam. Tanrı biliyor ya ilgilenmemezlik edemezdim. Haksız mıyım?
Şimdilik değilsin. Ne istiyormuş?
Sanırım kelleni.
Efendim anlamadım.
Sen Kanadalısın öyle değil mi?
Öyle ve bununla gurur duyuyorum.
Şu şey üniversitesindeyken.
Hangi üniversiteydi o?
British Columbia Üniversitesi. Ah işte Vietnam Savaşı'na karşı mıydın?
Bu Birleşmiş Milletler'in bir hareketiydi ve evet bağıra çağıra protesto ettim.
Askere gitmeyi reddettin mi?
Askerlik zorunlu değildi Manny.
Ama gitmedin.
Gitmem istenmedi. Çağrılsaydım da gitmezdim.
Evrensel Barış Hareketi'nin bir üyesiydin öyle değil mi?
Evet, hepimiz olmasa da çoğumuz öyleydik.
Almanya'nın bu hareketin sponsorlarından olduğunu biliyor muydun?
Almanya'nın gençleri, öğrenci örgütleri, kesinlikle Alman hükümeti değil, Bonn'un savaşla ilgili çözümsüzlüklerde taraf olması, hatta parlamentoda bunu konu etmesi bile yasaktı. İkinci Dünya Savaşı sonunda teslim olmakla sürekli tarafsız kalmayı kabul etmiştiler. Aman Tanrım, bulunduğun mevkiye rağmen sen bunları bilmiyor musun?
Pek çok Alman'ın Evrensel Barış Hareketi'nde yer aldığını biliyorum. Sen de oldukça faal bir üyesiydin. Evrensel Barış bir başka anlama da gelebilirdi. Hitler'in evrensel kudret ve ahlaki güçle kurulacak Evrensel Barış'ı gibi.
Paranoyak Musevi'yi mi oynuyorsun Manny? Eğer öyleyse sana karımın annesinin bir Yahudi olduğunu hatırlatırım. Ki bu babasının ne olduğundan daha önemli. Bu nedenle çocuklarım benden gelenler hiç de Aryan değil. Beni Wehrmacht'ın bir parçası olmaktan alıkoyan, bu inkar edilemez gerçekten daha da önemlisi, Alman hükümetinin Evrensel Barış Hareketi ile uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yok.
Yine de Almanların belli bir etkisi vardı.
Suçluluk Manny, duydukları gizli bir suçluluktu. Bunun nedeni, sen ne demeye çalışıyorsun?
Şu FBI'dan gelen adam senin Almanya'daki yeni siyasi hareketlerle bir bağlantılı olup olmadığını öğrenmek istedi. Eh ne de olsa Wagner bir Alman adı.
Buna inanmıyorum.
Global Electronics'in emekli yönetim kurulu başkanı Clarence Clark Ogilvy, elden geçirilmiş Duesenberg marka arabasıyla Greenwich, Connecticut eyaletindeki Merritt Parkway'de yol alıyordu. En yakın yerden evine ya da basının iğneleyici bir dille malikane dediği yere döndü. Ailesinin varlıklı zamanlarında, yani 1929 krizinden önceki dönemlerde, sadece normal boyutlarda bir havuzu olan ve tenis kortu bulunmayan 1,5 dönüm arazi malikane sınıfına girmezdi. Ama işte zengin bir aileden geldiği için hor görülür, sanki zengin biri olarak doğmayı kendisi seçmiş gibi çevresindeki insanların iğnelemelerine maruz kalır, elde ettiği başarılar servetinin doğal bir sonucu olarak nüfuzlu insanlarla kurduğu ilişkilerin bir sonucuymuş gibi görülürdü. Günde 12-15 saat çalışarak kıytırık bir aile şirketini ülkenin en başarılı elektronik şirketlerinden biri haline getirmek için yıllarını harcadı, ya bilinmemekte veya bir art niyetle kasten göz ardı edilmekteydi. 40'lı yılların ortalarında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden mezun olmuştu. Yeni teknolojilerin savunuculuğunu yapmış ve aile işine girdiği zaman oranın çağlar öncesinde kaldığını anlamıştı. Gücünün yettiği bütün tazminat ve emeklilik maaşlarını ödeyerek kelimenin tam anlamıyla idari hiyerarşi kadrosuna atmış ve yerlerine kendi gibi düşünen, bilgisayara yönelimli genç erkekler ve kadınlar almıştı. Yeteneklerine göre eleman alırdı, çünkü cinsiyetine göre değil. 50'li yılların ortalarında kurduğu bu uzun saçlı, yırtık kotlu, esrar içen mucit ekibinin getirdiği teknolojik yenilikler Pentagon'un dikkatini çekmişti. Amerikan Savunma Bakanlığı için bu gençlerin gösterdiği başarı çok şaşırtıcıydı. 2 dirhem bir çekirdek giyinmiş üniformalılar, konferanslarda kürsüye gelişi güzel ayaklarını dayayarak, tırnaklarını inceleyerek, yeni teknoloji hakkında sakin sakin ders veren o kaba sakallı, mini etekli marjinaller tarafından sınavdan geçirilmişlerdi. Ama o marjinal tiplerin elde ettikleri sonuçlar devletin göz ardı edemeyeceği nitelikteydi. Ulusun silahlı kuvvetlerine olan katkıları tartışılmazdı. Onların çabası sonucu bu aile şirketini dünya çapında bir şirket haline getirmişti. Bütün bunlar hep geçmişte kaldı diye düşündü Clark Ogilvy, evine doğru giden arazideki yoldan arabasını sürerken. Bugün en korkunç kabuslarında bile yaşamadığı kadar korkunç bir gündü. Bugün şu askeri sanayi tesisinde hiçbir zaman gözde bir oyuncu olmadığını anlamıştı, ama bu oyun alanı dışındaydı. Kısacası ülkesinin potansiyel bir düşmanı olduğu yaftası yapıştırılmıştı. Almanya'daki gelişen faşist Nazi hareketinin amaçlarına destek çıkan yakın bir taraftarıydı. Kendisine telefonda acil bir durum olduğunu söyleyen avukatı ve yakın dostu John Sachs'i görmeye New York'a gitmişti. Oberfeld adlı bir Alman firmasına uydu haberleşmesinde kullanılan elektronik teçhizat sağladınız mı? Evet, sağladık. Şu FTC'deki ihracatçı çocuklar temiz buldular. Dışişleri Bakanlığı da. Müşteri sözleşmesi gerekmiyordu. Oberfeld'in kimler olduğunu biliyor musun Clark? Sadece faturalarını vaktinde ödediklerini biliyorum. Dedim ya, temiz bulunmuşlardı. Ama nasıl desem, onların tesislerinin yerini, iş amaçlarını hiç incelemediniz. Arzularının elektronik alanda ilerlemek olduğunu, buraya yoğunlaştıklarını anladık. Bunun dışındaki formaliteler Washington'ın ihracat denetimine bağlıydı. Doğal olarak bu bizim kurtuluş noktamız. Sen neden söz ediyorsun John? Onlar Nazi'ymiş Clark. Nazilerin yeni nesli. Eğer bunu Washington bile bilmiyorsa peki biz nereden bilecektik? Bu da bizim savunmamız tabii. Neye karşı savunmamız? Bazıları Washington'ın bilmediği bazı şeyleri senin bildiğini iddia edebilirler. Yani senin bir kısım neo-Nazi'ye en son teknolojik iletişim donanımını bilerek sattığını. Bu delilik. Ama mahkemede buna karşı kendimizi savunma durumunda kalabiliriz. Aman Tanrım, peki neden? Çünkü sen listedeymişsin Clark. Bana bütün söylenen bu. Ayrıca her yerde de sevilen biri değilsin. Doğrusu ben olsam şu senin Duesenberg'i başımdan atardım. Ne? O bir klasik. Bir Alman arabası. Saçmalığında bu kadarı. Duesenberg'ler Amerikalıdırlar ve bu arabaların çoğu Virginia'da yapılırdı. Şey, yani ismi anlıyorsun ya.
Hayır, lanet olası hiçbir şey anlamıyorum.
Clarence Carr Ogilvy evinin önüne vardı. Karısına ne söyleyebileceğini düşünüyordu. Dazlak kafalı kalın cam gözlüklü yaşlı adam Almanya Stuttgart'a giden 7000 uçuş sayılı Lufthansa uçağına biniş işlemlerini tamamlatan yolculardan 10 metre kadar uzakta duruyordu. Her yolcu biletiyle pasaportunu gösteriyor, işlemde tek ufak duraksama görevlilerin pasaportları tezgahın solunda görünmeyen bir yerde duran bilgisayar ekranıyla karşılaştırdıkları zaman oluşuyordu. Dazlak adam işlemden geçmişti, pasaportu cebindeydi. Kır saçlı bir kadının bir görevliye yaklaşıp belgelerini uzatmasını inceledi endişeli gözlerle. Birkaç saniye sonra derin bir rahatlamayla iç çekti. Karısı tezgahtan uzaklaştı. 3 dakika sonra bir gazete standında buluştular. İkisi de tezgahın üzerinde duran gazeteleri inceliyordu. Ama birbirlerini tanımıyormuş gibi davranıyorlar, birbirleriyle etrafa sezdirmeden fısıltıyla konuşuyorlardı.
''İşte bu da tamam'' dedi adam Almanca. ''20 dakikaya kadar biniyoruz. Ben son binenler arasında, sen ilkler arasında olacaksın.''
''Temkinlilik konusunda biraz aşırıya kaçmıyor musun Rudy? Eğer gerçekten birileri bizimle biraz ilgilense görür.'' Pasaportlarımız ve fotoğraflarımız kendimizden tümüyle farklı iki insanı gösteriyor.
Bu gibi durumlarda aşırı temkini kayıtsız kalmaya tercih ederim. Sabaha laboratuvarda yokluğum ortaya çıkacak. Aslında şu anda bile yokluğum fark edilebilir eğer meslektaşlarımdan biri bana ulaşmaya çalışmışsa. Uluslararası uydu yayınlarının frekansı ne olursa olsun alacak bir fiber optik geliştirerek baş döndüren bir hıza ulaşmaya çalışıyoruz.
Bu laflardan hiç anlamadığımı biliyorsun.
Bunlar laf değil karıcığım, çetin, somut araştırmalar. Günde 24 saat vardiyalar halinde çalışıyoruz. Her an bir çalışma arkadaşım bilgisayarlarımızdaki araştırmaları kontrol etmek isteyebilir.
Bırak ne yaparlarsa yapsınlar sevgili kocacığım.
Sen bilimden anlamayan bir aptalsın. Bilgisayar yazılımı bende ve bütün sisteme bir virüs yaydın.
Biliyorsun şu kel kafan dalgalı beyaz saçlı halinden daha cazibesiz Rudy. Ve eğer bir gün başımdaki saçların seninkiler kadar beyazlaşmasına izin verirsem sen de kendine bir metres arayabilirsin. Buna hiç kızmam.
Sen aynı zamanda inanılmaz birisin benim tazecik karıcığım.
Peki o zaman neden bu saçmalıkları yapıyoruz?
Sana defalarca söyledim. Brüderschaft, yalnızca Brüderschaft var.
Siyaset beni öyle sıkıyor ki.
Stuttgart'ta birbirimizi görürüz. Bu arada Tiffany'de gördüğün elmas gerdanlığı aldım sana.
Ah sevgilim, Münih'teki kadınları kıskandıracağım.
Wacklerbrück hayatım. Münih sadece hafta sonları.
Sıkıcı.
Amerikan siyasi düşüncesinin istarik eğilimli son derece muhafazakar kanadının radyo ve televizyon emprezaryosu Arnold Argosy stüdyo masasının ardındaki sandalyeye kendi devasa cüssesini zorla sığdırıp sıkış tepiş oturdu. Kulaklığını takıp renkli cam panele doğru baktı. Camın arkasında yapımcısı ve teknisyenler duruyor, herkese tanıdık gelen yüksek perdenen ince sesinin ülkenin her yanında değişik zaman dilimlerinde duyulmasını sağlıyorlardı. Bu zaman dilimlerinden sadece birkaçı prime time idi. Çünkü Argosy'nin liberal olduğunu düşündüğü herhangi bir şeye hiçbir alternatif öneri getirmeden tek başına yaptığı fesatça saldırıları sırasında belki kendilerine de hakaret edildiğinden bir zamanlar herkesi şaşırtacak kadar çok olan dinleyicilerinin sayısı giderek düşmeye başlamıştı. Ratinglerinde gözlenen bu kademeli düşüş egosunu azaltma yolunda hiçbir etki yapmamıştı. Bunun yerine liberal komünistlere, dişi faşistlere, embriyo katillerine, evsiz parazitlere gitgide artan saldırılarda bulunmuş ve en sonunda acımasız, küçük düşürücü tartışmalarını dinleyen o en sabırlı geniş dinleyici kitlesine bile yavaş yavaş radyolarını kapattırmıştı.
Kırmızı ışık yandı. Yayında. Selam Amerika.
Vahşilerin topraklarından bir ulus yaratan ve onu güzelliklerle süsleyen bir ırkın evlatları. Ben Arnold Argosy ve bu akşamüstü sizlerden bir şeyler dinlemek istiyorum. Paralarını sürekli olarak çalan, aklı fikri sekste olan, dini ezen, ahlaki değerleri yok eden, hastalıklı ruhların yönettiği, hükümetin kirlettiği bu yüce toprakların onurlu, çalışkan insanları. Şu en son olayı dinleyin dostlarım. Kongrede bir yasa tasarısı var. Buna göre vergilerimiz okullardaki, özellikle şehir içi gençliği hedef alan zorunlu seks eğitimine gidecekmiş. Buna inanabiliyor musunuz? Paralarımız böyle ateşli bir meseleyle açılıp savrulacak. Bizim dolarlarımızla en azından günde 1 milyon tane prezervatif alınacak. Hem de ne için? Köklerini unutmuş tembel, üşengeç gençler zina yapsın. Yo hayır, bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü bu bir aile programı. Bugüne kadar Tanrı'nın ahlaki düzenini yaymakla uğraştık. Şimdi kalkıp cehennemin baş meleği Lucifer'in vahşi açlığına yaltaklık mı edeceğiz? Bu başı boş kalmış deliliğe nasıl bir çözüm bulacağız? Cevabı ortada, haykırışlarınızı duyar gibiyim. Kısırlaştırma dostlarım. Zina sonucu şehvete dayalı bir birliktelikten meydana gelebilecek, doğumları önleme isteğini gizleyen ideal bir kılıf. Bu kılıfı uyduranlar zinanın evlilik dışı bir aşk olduğunu gayet iyi biliyorlar. Şehvet hayvanlara özgü, semerinden boşanmış bir iştahtır. Ne ölçüde verilirse verilsin cinsel eğitim bu iştahın önüne geçemez, aksine çoğalmasına sebep olur. Evet, siz de ben de kimden söz ettiğimizi biliyoruz, değil mi? Öyle mi? Liberaller korosunun ırkçılık diye bağırdıklarını duyabiliyorum. Ama size soruyorum dostlarım, rastgele ilişkilerle temizliklerine halel gelecek insanlara, en küçük bir kuşkuya yer olmadan yararı dokunacak programları başlatmak ırkçılık mıdır? Bence değildir. Sizler ne düşünüyorsunuz?
Alo diye bağırdı ilk arayan. Benim kimseye bir kinim yok. Ama eğer her zenciye Afrika'ya geri dönüp kendi kabilesini kurması için 25 bin dolar verseydik havada kaparlardı. Hesabını bile yaptım, çok daha ucuza gelirdi değil mi?
Rüşvetle insanları göçe zorlayamayız efendim, bu anayasaya aykırı. Ama tek kelimeyle harika. Bir diğer dinleyici lütfen.
Ben New York'tan arıyorum Arnold, aşağı batı yakasından. Ve baksana ne diyeceğim. Küba İspanyol milletinin kokusu bütün evleri kaplıyor ve artık dükkanların tabelalarında ne yazdığını anlayamaz oldum. Şu Castro'yu başımızdan def edip hepsini ait oldukları yere gönderemez miyiz?
Ayrıca etnik sürgünü de zorlayamayız efendim. Ama bir ulusa yakıştırdığınız o talihsiz isim bir yana, gerçekten de önemli bir noktaya değindiniz.
Senatörlerinize ve milletvekillerinize yazın ve şu komünist diktatöre suikast yapacak bir vurucu tipi neden göndermediğimizi sorup başka ne kaldı?
Alo, senatörler ve milletvekilleri bizi dinlemek zorundalar değil mi?
Kesinlikle zorundalar dostum.
Harika, isimleri ne peki?
Onların adını postanenizden öğrenebilirsiniz. Bir başka telefon lütfen.
İyi akşamlar Meinher. Ben Almanya'dan, Münih'ten arıyorum. Şimdi burada akşam vakti. Sizi Dünya Dini kanalından izleyebiliyoruz. Tanrı'ya şükür yayınınızı bize kadar ulaştırıyorlar. Ayrıca bizim için yaptığınız her şeye teşekkür ederiz.
Bu da nereden çıktı böyle dedi Argosy mikrofonu kapatıp renkli camdan bakarak.
DDY bizim için çok önemli bir pazar Arne diye yanıtladı yapımcı kulaklıktan. Avrupa'ya kısa dalgadan ulaşıyoruz. Kibar ol da dinle adamı. Para onun parası ve para da çok para ha.
Peki Münih'te işler nasıl dostum?
Sesinizi duyduktan sonra çok daha iyi Herr Argosy.
Bunu duyduğuma sevindim. Güzel şehrinize yaklaşık 1 yıl kadar önce gitmiştim ve hayatımın en güzel sosisini yemiştim. Patates ezmesi ve hardalla karıştırmışlardı. Müthişti.
Müthiş olan sizsiniz Meinher. Siz kesinlikle bizlerden birisiniz, yani Almanya'dan birisiniz.
Korkarım ne dediğinizi anlamıyorum. Natürli, tabii ki biliyorsunuz biz yeni Reich'ı kuracağız. 4. Reich'ı ve siz de bizim propaganda bakanımız olacaksınız. Göbbels'in olabildiğinden çok daha fazla etkili olacaksınız. Siz çok daha etkileyicisiniz.
Bu eşşoğlusu da kim diye kükredi Arnold Argosy. Mikrofonları kapa, bantı durdur diye aykırdı yapımcı. Tanrım, bunu kaç istasyon canlı aldı bizden?
212 diye cevapladı bir teknisyen ilgisizce. Allah kahretsin dedi yapımcı bir sandalyeye çökerken.
The Washington Post, gizli soruşturmalar tedirginlik yaratıyor. FBI ajanları sorular sorarak ortalıkta dolaşıyorlar. Washington DC, Cuma. Gazetemiz FBI ajanlarını Senato ve Temsilciler Meclisi'nin önde gelen simaları ve hükümetin bazı üyeleri hakkında bilgi toplayarak bütün ülkede dolaştıklarını öğrenmiştir. Soruşturmaların ana konusu bilinmemektedir ve Adalet Bakanlığı tarafından içerikleri konusunda, hatta böyle bir soruşturmanın yapılıp yapılmadığına ilişkin bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak sekreterliğinden elde ettiğimiz bilgilere göre Colorado Senatörü Lawrence Root'un başsavcıdan acil görüşme talebinde bulunduğunu öğrendik. Başsavcıyla yaptığı görüşme sonrası kendisine yönelttiğimiz soruları yanıtlamaktan kaçınan Root, ortada bir yanlış anlamı olduğunu belirtmekle yetindi. Ancak söylentilerin tümüyle yalan olmadığını, başka yanlış anlamaların başkentin sınırlarının dışına da taştığını gösteren bir kanıt da ortaya çıktı. NBC akşam haberleri kuşağının tanınmış ve saygıdeğer yapımcılarından Franklin Wagner, dün akşamki haber programında kişisel demeç olarak adlandırdığı 2 dakika süren bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşması sırasında spikerlere özgü o terbiye edilmiş ses tonunun öfkeli olmasa bile tatsız bir hava taşıdığı açık bir biçimde fark ediliyordu. Konuşmasının bir bölümünde kendileri gibi düşünmeyen insanlara leke sürmek için onların geçmişte ilişkide oldukları tümüyle yasal siyasi eylemlerini, isimlerini, hatta isimlerinin kökenlerini didikleyen, vatanperver kismesine bürünmüş sırtlanlardan söz etmiş, etliye sütlüye dokunmayan kadın erkek birçok kişinin hayatlarının ima yoluyla ve el birliği edilerek yapılan asılsız suçlamalarla söndürüldüğü o histerik McCarthy dönemlerine atıfta bulunmuş, sonra da demecini bu harika ülkede onun halkına minnettar olduğunu defalarca dile getirmiş bir misafirim. Wagner aslen Kanadalıdır ama gerek benim gerekse ailemin maskara durumuna düşürüleceğini anladığım zaman ilk uçağa atlayıp ailemle birlikte Toronto'ya gitmeye hazırım sözleriyle bitirmiştir. Yayından sonra gazeteciler tarafından soru yağmuruna tutulan Wagner de tıpkı Senatör Lawrence Root gibi daha fazla açıklama yapmaktan kaçınmış ve tahrikçilerin kendilerini gayet iyi bildiklerini, daha fazla konuşmayacağını belirtmiştir. NBC Wagner'in haber yayını arasında verdiği demeci müteakiben binlerce seyircinin televizyon kanalını aradığını, arayanların %80'inin Wagner'i haklı bulduklarını belirttiklerini, yoğun aramalar nedeniyle hatlarının kilitlendiğini açıkladı. NBC stüdyosundaki görüşmeyi gerçekleştiren muhabirimizin elde ettiği ipucuna göre, soruşturmalar sağcı örgütlerin hatırı sayılır bir yayılma gösterdikleri Almanya'da son zamanlarda gelişen olaylarla bağlantılı.
Yapımı henüz tamamlanmamış tıbbi tesisinde Gerhard Röger amaçsızca karısı Greta'nın önünde geziniyordu. Wacklerbrück ormanlarının içindeki evlerinde oturuyorlardı.
''O hala yaşıyor, bildiğimiz bu.'' dedi cerrah heyecanlı bir şekilde. ''İlk krizini geçirdi. Bu benim operasyonum için iyi bir işaret ama hastanın gidişi için iyi değil.''
''Niye öyle Gerhard?'' diye sordu ameliyat hemşiresi olan karısı.
''Çünkü onu bulamıyoruz.''
O zaman yakında ölecek değil mi?''
''Evet tabii ama eğer bir beyin kanaması geçirir ve düşmanın içinde ölürse doktorları otopsi yapacaktır.'' Yaptığım implantı bulacaklardır. Buna asla izin veremeyiz.
Bu konuda yapabileceğim bir şey yok ki. Neden kendini yiyip bitiriyorsun?
Çünkü bulunması lazım. Onu bulmalıyım.
Nasıl?
Onun son günlerinde öyle bir zaman, öyle bir saat gelecek ki benimle temasa geçmek zorunda kalacak. Kafası o kadar karışmış olacak ki birinin ona yol göstermesine ihtiyacı olacak. Talimat almak isteyecek.
Soruma cevap vermedin.
''Farkındayım. Cevabı bilmiyorum.'' Karısının yanındaki masanın üstüne duran telefon çaldı. Greta ağızeyi kaldırdı.
''Evet.
Evet, tabii, Herr Doktor. Greta eliyle Ayze'yi kapadı. Arayan Hans Traubman, acil bir durum olduğunu söylüyor.
Herhalde öyledir, çok ender arar çünkü.
Kroger telefonu işinden aldı.
Bu acil bir durum olmalı doktor. Beni en son ne zaman aradığınızı hatırlamıyorum.
General von Schnabe bir saat önce Münih'te tutuklanmış.
Aman tanrım, neden?
Yıkıcı faaliyetler, isyana teşvik, devletin varlığına karşı tehdit oluşturma, elemanlarımıza isnat edilen hep aynı hukuki terane.
Ama nasıl?
Öyle görünüyor ki sizin Harry Latham Lassiter'ınız vadimizdeki tek muhbir değilmiş.
Akıl sır erer gibi değil. Elemanlarımızın her biri teker teker en sıkı incelemeden geçirildi. Yalan söylemeyi, kuşkuları, en küçük tereddütleri tarayan elektronik beyin taramalarına kadar her şey yapıldı. Tüm prosedürleri kendim tasarımladım. Akıllarını kimse çelemez onların.
Belki biri vadiyi terk ettikten sonra fikir değiştirdi.
Her nasıl olduysa von Schnabe polis tarafından yakalanmış ve suçlayanın görünmediği bir yerden teşhis edilmiş.
Öğrenebildiğimiz çok az şeye göre bu kişinin bir kadın olma ihtimali yüksek. Çünkü teşhis sırasında cinsel taciz lafları geçmiş. Orta düzey bir polis yetkilisinin Münih istasyonunda bu konuda gülerek anlattıkları işitilmiş.
Generali kadın personelle ilgili defalarca uyarmıştım. Hep bütün bildiklerine rağmen Kröger derdi, hiç anlamıyorsun. General demek güç demektir ve güç de seksin özüdür. Onlar beni istiyorlar.
Üstelik bir general bile değildi dedi Traubman telefondan. Altı üstü bir fon idi.
Gerçekten mi? Ben de düşünmüştüm ki.
Sen sadece senden düşünmeni istenen şeyleri düşünüyordun Gerhard diye sözünü kesti Nürnbergli doktor. Schnabe askeri operasyonlar konusunda parlak bir öğrenciydi. Davamızın fedakar bir partizanı, aramızdan pek azımız vadimizi bulabilir, meydana getirebilir ve yönetebilirdik. Bütün bunlar onun o bitmez tükenmez gücünün eseriydi. Aslında tıbbi açıdan kendisi yüksek zekaya sahip bir sosyopattı. Yani hala öyle. Bizimki gibi hareketlerin özellikle ilk aşamalarında gerektirdiği türden bir eleman. Daha sonraları tabii ki bunlar değiştirilir. Bu üçüncü Reich'ın hatasıydı. Kendi sahte unvanlarına güvendiler, onları yaşadılar ve gerçek generalleri iyi bir zamanlamayla İngiltere'yi ele geçirmeleri halinde savaşı kazanmamızı sağlayacak olan Junkerleri ekarte ettiler. Biz aynı hataları yapmayacağız.
Şimdi ne yapıyoruz Herr Doktor?
Schnabe'nin bu gece hücresinde öldürülmesini sağlayacağız. Suikastçı susturuculu tabanca kullanacak. Çok zor bir iş değil. İşsizlik adi suçlular koğuşunda bile çok yüksek düzeylerde. Bu işin sorgulama başlamadan önce yapılması gerek. Özellikle de amitaller.
Peki Vaklabrück?
Artık yönetim sende. Bizi ve Bond'daki liderimizi ilgilendiren sizin Paris'teki bilgisayar destekli robotun. Tanrı aşkına ne zaman ölecek bu adam?
3 günü daha var. Bundan daha fazla dayanamaz.
Güzel. Bağışla Herr Traubman ama oksipital lobda gerçek anlamda bir patlama geçirmesi çok muhtemel.
İmplantın yerleştiği bölgede mi?
Evet. Bu gerçekleşmeden önce onu bulmalıyız. Eğer bir robot bulurlarsa başka binlercesinin daha olduğuna inanırlar.
Karıma defalarca söyledim bunu.
Greta tabii ya, o ne öneriyor?
Benimle aynı görüşte diye karşılık verdi Kroger. Karısı oturduğu yerden kalkıp başını şiddetle sallarken. Paris'e uçup adamlarımızla buluşmalıyım. Önce Blitzkriegçilerle, bir şeyi atlıyorlar hep. Sonra Amerikan Büyükelçiliğindeki kaynağımız aracılığıyla anti-Naius'lar hakkında neler bildiklerini öğrenmeliyiz. Son olarak da Fransız 2. şubedeki adamımız. Kararsız durumda, yalpalıyor.
Moore'ya dikkat et. Parayla bize bağlanmış biri gibi görünüyor ama o bir Fransız. Onun gerçekten hangi tarafta olduğunu bilmiyoruz.
16. ayrımın sonu. Sayfa 199.